Ayrım 46, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 654. Monsieur Mitterrand'ın vizitesi. Ekselanslarının ziyareti Türkiye'de büyük yankı uyandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Eko denen Yunan tanrısının hala ne kadar geçerli olduğunu bizlere hatırlattı. Böyle önemli bir frengin buraya gelişinin elbette aksi seda yaratması doğaldır. Üstelik eşsiz gelişi bizim için daha başka bir ağırlık taşımaktadır. TC gazetesinde Mercury diye anılan bir muhabirin haberinde büsbütün anlaşılır hale geliyor. Çünkü Türk liderleri hep eşliymişler de ekselansları eşsiz gelmiş. Aslında tabii Türk liderlerinin hepsi eşli ve aynı zamanda eşsiz kişiler. Eşsizliklerinin bir yanları da kendilerinin çocuksuz oluşlarıdır. Madame Mitterrand'ın Müsyüs'ünle beraber gelmeyişinin asıl nedeni rivayet edildiğine göre kendisinin şu anda Japonya'da bulunuşudur. Orada Kürtler için para toplamaya gitmiştir. Madama'nın Kürtleri ne kadar sevdiğini bilmekteyiz. Halepçe katliamından sonra Türkiye'ye akın akın iltica eden Kürt çoğunluğunu konuklandırmak üzere, konuşlandırmak yok tabii, işlediğimiz kusurları yüzümüze vurmakla ün kazanmıştır. Madama bizim devletçe Kürtlere zamanında battaniye yetiştirmediğimizden takazada bulunmuş. Oysa biz öyle büyük bir devletiz ki Erzincan'daki depremde battaniye sorununun bir büyük paylaşım meselesi haline geldiğini görmüşüzdür. Üstelik Madama'nın bu battaniyesiz yardımdan kurtarabildiği 300 Kürt genci vardır. Madama bunları dişlerine bakarak seçmiştir. Bir söylentiye göre de Kürtlerin arasında Monsieur Mitterrand'ın gençliğine benzer bir tip aramıştır. Monsieur Mitterrand'ın yalnız gelişi demek gerisinde bütün Fransız İmparatorluğunu bırakarak gelmesi değildir elbet. Bugün Avrupa'da oynanan oyun, Avrupa'nın kendi içinde ne kadar Avrupa, ne kadar da Amerika olduğunun seçilmesi sorunudur. Bu bağlamda Monsieur Mitterrand en azından Cermenleri atlatarak Türkiye boşluğunda Cermenlere karşı bir yer kazanmak istemektedir. Bunda iyi bir bezirgen olarak suçu yoktur. Suç kaçınılmaz olarak bizim eşsiz devlet adamlarının bu ziyareti olduğundan abartılı göstermeleridir. Sonuçlara bakalım. Elbette Monsieur Mitterrand buraya kabinesinin yarısına dalarak büyük bir baskın vermiş görüntüsü içindedir. Güzel Fransızcasıyla ve Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Love Maker İngilizcesiyle birleşen bu konsensus çok büyük sonuçlar aldı. Monsieur Mitterrand Avrupa politikasının Kürt meselesindeki temel tutumunun dışına çıkarak Korsika çözümünü getirdi. Korsika çözümü Kürtler ve yerel özerkliktir. Burada Türk tarafının anlaşamadığı ayrıntı, kısaca Kürtlerin bir azınlık değil bir çoğunluk olduğu noktasındadır. Öyle bir çoğunluk ki azınlık etmek için öldüre öldüre azınlık haline getiremediğimiz bir çoğunluktur. Yine de bu ayrıntılar üzerindeki anlaşmazlıklara karşın Türkler ve Frankler arasında bu Kürdiye bağlamında bir anlaşma olmuştur. O da Korsika'dan bir imparatorun, Napolyon'un yetişmesi, buna karşılık da bizim anneannesinin Kürt olduğunu içtenlikle savunan Turgut Özal gibi bir cumhurbaşkanımız oluşudur. Turgut Özal'a hiçbir zaman ikinci bir Napolyon sıfatını yakıştırmak istemiyoruz. Çünkü koskoca İmparator Napolyon, Türkiye'mizde dönüp dolaşıp bir Napolyon kirazı halini almıştır. Monsieur Mitterrand'ın ikinci büyük eylemi, Galatasaray'da kuruluşuna da bir üniversite eklemesi girişimidir. Bunun başına Fahri Rektör olarak Noel babamız, Yaşar Kemal'in ve fiili başkan olarak Sabancı'nın getirileceğine dair söylentiler vardır. Elbette gerçekleşebilirse bu söylentinin seslendirmesini Zülfü Livaneli yapacaktır. Monsieur Mitterrand'ın ziyaretinin bu ziyareti somutlaştırma bakımından bir başka etkisi daha olmuştur. İstanbul'da gördük. Bütün yollar kapandı ve başımızda bulunan demokratik yönetim bütün trafiğe engel olarak ve herkesi sokaklarda perperişan ederek bu ziyaretin nedeni olan Türk-Frenk halkları arasında ittifakın ne kadar halkça bir şey olmadığını ispatladı. İsterdik ki bu ziyaretin iadesinde Turgut Özal veya Demirel'in şerefine Şanzelize kapatılsın. Monsieur Mitterrand'ın ziyaretinin bence en önemli tarafı bu Türk yönetiminin sadece Kürt halkına değil, aynı zamanda Türk halkına da ne kadar saygısız olduğunun anlaşılmasıdır. 26 Nisan 1992 Pax Amerika'nın sonuna doğru. Roma İmparatorluğu fazla yayılmaktan batmıştı. Batıranlar da içinde köleler ve dışarıdan gelen barbarlardı, öyle denirdi onlara. Yani bugünkü milliyetler, halklar, bir bakıma ırklar. Pax Americana da tam kuruluyorum derken batıyor. Sen sınıf sallığı kaldıracağım diye Sovyet İmparatorluğu'nu görünüşteki bir refah tanrıçasına dayanarak milliyetçiliği, ırk istekleri, kimliğini kullanarak batırdığında bir ummaya uğrarsın. İşte o oldu. Emperyalizm enternasyonist bir hareketi batırmaya çalışırken kendi enternasyonalist özelliklerini unuttu. Milliyetler, ırklar siyaseti başlayınca kendi içinde de patlak verir bunlar. Marx'ın sınıf enternasyonalizmini batıran sen, Marx'ın diyalektiğiyle karşılaşırsın. Al bakalım Los Angeles, Atlanta, Hollywood, al sana Washington zencileri, ardından Kızılderililer gelecektir, sonra Porto Rikolular. Bütün Latin Amerika siyaseti çöker, Avrupa gidiyor, siz yine SSCB'yi arayacaksınız. Size yeni bir Lenin lazım, Almanya'dan zırhlı trenle geçirecek Petersburg'a. Marx kazandı, diyalektik kazandı. Romalılar bütün feodal imparatorlukları batırayım diye batmışlardı. Emperyalizm de sözüm ona bir sosyalist imparatorluğu batırayım diye batıyor. Kontur gerillaya, kontura sigorta. O güzel dadaş, o Erzurum Kongresi yiğidi Cevat Dursunoğlu anlattıydı. Urfalı bir divaneyi akıllanır diye baş göz etmişler. Çalgı çağnak ve çatpattan sonra gelinle güvey odalarına çekilmişler. Yengenin kulağı kirişte, işler ilkin yolunda gitmiş derken bir feryadı figan kopmuş. Yenge içeri dalmış ki ne görsün, damat gelinin ümüğüne oturmuş, ille de doğuracaksın diye avaz avaz. Çocuk için o işten sonra 9 ay beklenir diye dert anlatmaya çalışmışlar ama ne fayda. Damadın babaları ve babalığı tutmuş bir kere, çaresiz tımarhaneye posta etmişler. İşte o gece ana rahmine düşen oğulcuk Necip Fazıl kısa kürek imiş. Biz de bu 80 günlük umut kapısı hükümetin karşısına geçip bunca gündür ne oyalanıyorsun, ne bekliyorsun, yapacağını yap diye takaza etmekten çekiniyoruz. Necip Fazıl'ın babası durumuna düşmemek için, özellikle de insan hakları bahsinde, insan hatta gayri insan hakkı yemeyelim diye. Gerçi Allah'ları var, gözaltı süresini indirmek, soruşturmalarda sanığa avukat bulundurma hakkını tanımak gibi bir iki olumlu adım atmadılar değil. Yine de akşam ve bayram ziyaretlerinde infaz gırla gidiyor, dayak, işkence, zebil. Lice'de 3000 kişiyi 10 saat karlara yatırıp liseden mezun etmeler ahvali adiyeden. Protesto yürüyüşlerinde yürüyüş kolunun üstüne parfümlü şampuan serpmelere sık sık rastlanıyor. Son günlerde de polisimiz polis düşmanı insan hakları diye yollara düştü maşallah. Bunu da doğal karşılamak gerek. Kalu beladan beri bu yollara alışmış devletli güçlerin öyle 2-3 ayda kâni kesilmelerini beklemek abes. Acaba başka bir çare bulunamaz mı? Ben kendime göre bir çare akıl etmiştim. 1983'te Reng Aheng adlı şiir kitabımın 3. lüks resimli baskısı toplatıldı. Hakkımda da önce soruşturma sonra da dava açıldıydı. Allah'a saygısızlıktan saygıya sevgisizliğe kadar bir alay ceza maddesi seferber edildi fakire karşı. Elim kalem tutalı bu maddelerle haşır neşir oluşumdan kendim de maddeci, materyalist kesilmiş bulunmakla fazla telaşa kapılmadım. Sonunda da beraat ettik. Sıra toplatılmış kitaplarımın iadesi törenine geldi. Adliye deposuna Sultanahmet'teki o Orta Doğu'nun en büyük kitaplığına soktular beni. Göz gözü görmüyor da bir takım dehlizlerden yürüdük. Ayaklarıma kitaplar çarpıyor, yüzüme de yarasalar. Fareler de bizim peşimizden. Bir açıklığa vardık, tepede kör bir kandil yanıyor. Yedi emin işte kitapların dedi. Baktım köşede bir hamur yığını, lağım sularıyla haşat olmuş kitaplar. Benim biraz şaşırmam üzerine memur sağdaki köşeyi göstererek işte bunlar da o çimento adlı kitaplar deyiverdi. Başsavcıya çıktık. Tazmin edilecek kitaplarınız merak etmeyin buyurdu. Ardından ekledi. Sorumlular için şimdiden soruşturma açtık diye. Anlaşılan bizim kitapları asgari ücrete talim eden memurlar tazmin edecekti sözde. Bunun üzerine ben de dilekçeye lüzum yok, kitapları zaten sigorta ettirmiştim, şirket alır parasını deyip fırladım dışarı. Başsavcı ardımdan devlete karşı sigorta olmaz diye bar bar bağırıyordu. Efendicazıma söyleyeyim, geçenlerde gazetelerde bir haber. Hür sigorta, hukuki koruma sigortası diye yeni tür bir sigorta ihdas etmiş. Öbür sigorta şirketlerinin de müteselsil olarak bu girişime katılması bekleniyor. Hakkında dava açılan, gözaltına alınan sigortalılara yardımı üstlenecek sigorta şirketleri. Kapsamı henüz belli değil. Ama benim gibi mesela kitapları haşat edilmiş sigortalıların tazminat işini sigorta üzerine alacak. İdamdan 10 yıl yatıp sonra beraat mı ettiniz? Bunun ceremesini sigorta şirketi tahsil edecek. Hatta bir kayıp bürosu kuracaklarmış. Güpegündüz evinizden alınıp kayıplara karıştığınızda şirket kurduğu kayıp bürosu marifetiyle sizi arattıracak. Sağ bulunursanız tazminatınızı alacak. Ölünüz çıkarsa ailenize yardım edecekmiş. Hatta bu iş için Sayın Bülent Ecevit'in PKK gailesini hal için tavsiye ettiği Scotland Yard yardımı bile düşünülüyormuş. Hür Sigorta Genel Müdürü Yalçın Saraçoğlu, gerekirse Sherlock Holmes ile Doktor Watson'ı bile çağırtırız diyor. 31 Mayıs 1992 Kitabın Sonu 7 Ocak 2016 Sayfa 660